16. Bölüm Kırmızı Güller. Burl Ives'in Dublin'deki konseri hayatımın en heyecanlı günlerinden biri olarak kalacak her zaman. Doktor Collis'in Belsen'de evlat edindiği ufak tefek bir Macar Slovakyalı vardı ve artık benim de içinde bulunduğum o garip aileye girdi. Koyu renk saçlı ve koyu renk dans eden gözleri vardı. Doktor kendisini bulduğunda çok hastaymış ve ciğerlerindeki eski yara tekrar kötüleştiği için Londra'daki göğüs hastanesinde ameliyat olması gerekiyormuş. Burl Ives ise onunla daha önce Dublin'de tanışmış ve çok sevmiş. Böylece onu göğüs hastanesinde sık sık ziyaret etmeye ve koğuştaki diğer hastalarla kendisine halk şarkıları söylemeye başlamış. Doktor Collis bir akşam yarım akciğeri alınmış olan ve nekahat devresinde olan çocuk hakkında Bay Clement Priest Thomas'la görüşüyormuş. Koğuşa geldiklerinde düpedüz bir konserle karşılaşmışlar. Burl Ives herkese şarkı söylettiriyor, onları güldürüyormuş. Birdenbire Doktor Collis'in aklına bir fikir gelmiş ve beyin felci hastalarının yararına Dublin'de bir konser verip veremeyeceğini sormuş. Burl Ives anında kabul etmiş. Dublin'e döndüğünde doktor beni görmeye geldi ve neler olduğunu anlattı. Olay şu, Burl Ives konser verecek, ben de beyin felci hakkında konuşma yapacağım. Fakat bunu senin yapman daha anlamlı olacak, dedi. Ben mi? Nasıl? Diye sordum. Ayağınla, dedi. Ayağım mı? Dedim. Gülümsedi ve kitabının ilk bölümünü, A harfini ve anneyi bitirdin, dedi. Bunu onlara okursam benim bir saatlik konuşmamdan çok daha derin şeyler öğrenecekler beyin felci hakkında. Fakat senin de benimle gelmen gerekiyor. Çünkü eserin benim değil senin olduğunu anlamalılar. Bir süre düşündüm. Önümde oturan geniş seyirci kitlesini, yüzüme bakan yüzlerce yabancı çehreyi, sorgulayan gözleri, garip hareketlerimi, eğri ellerimi ve yamuk ağzımı fark ettiklerini düşündüm. Tereddüt ettim. Başını hafifçe yana eğdi. Düşüncelerimi okumuştu. Yapabilir misin? Diye sordu. Tamam dedim. Tabii ki yaparım. Fakat fazlasıyla korkmuştum. Düzenlemeler büyük bir hızla ilerledi. Bu olayın masraflarını İrlanda Amerika Derneği karşılayacaktı ve çok seçkin insanlar davet edildi. 500 kişiden fazlasını alabilen ve çok güzel bir oda olan Gresham Otel'deki Aberdeen salonu kiralandı. Biletler basıldı, basına haber verildi ve ünlü gazetecilerle röportajlar ayarlandı. Bütün aile Burl Ives'i dinlemek istediğini söylüyordu. Annem ise Doktor Collins'in yazımı okuduğunu görmek istiyordu. Fakat bana öyle geliyordu ki bütün aile ve arkadaşların davetiye ile girmesi durumunda beyin felci için pek bir şey kalmayacaktı geriye. Günlerce korkunç tartışmalar yaşandı. Annem ve babam tabii ki gelmeliydi. Daha sonra Peggy yanımda oturmaya kararlı olduğunu söyleyerek gelmeye hak kazandı. Mona ve kocası bilet alacaklarını söylediler. Tony, Peter, Paddy, Jim, Eamon, Sean, Francis ve Danny beni dinlemek için asla bilet almayacaklarını söylediler. Lily ve Anne'in fikirleri söyleme fırsatı olmadı ama bir şekilde gelecekleri belliydi. Derken hepimizin Kremlin'den şehrin ortasındaki O'Connell Caddesi'ne bir pazar akşamı nasıl gidebileceği ve benim girişi her zaman kalabalık olan Gresham Oteli'ne nasıl gireceğim sorunu çıktı. Mona, en iyisi kocaman bir Coros Emperor Airman otobüsü kiralayalım dedi. Neyse en sonunda bir aile dostu Sid McCain kocaman bir Amerikan tipi taksi olduğu için bizi götürmeye gönüllü oldu. Robin Collis doktorun uzun boylu, gür saçlı, güçlü kuvvetli tıp öğrencisi oğlu beni otelin arka kapısından içeri sokacağını ve gösteri başlamadan yerime oturtacağını söyledi. Büyük gün geldi. Bütün sabah boyunca evimiz birbirine çarpan ve aynı anda konuşan insanlarla dolu bir meyhanenin cumartesi akşamı görüntüsünü yansıtıyordu. Arkadaşından kürklü manto ödünç alan annem denemeye çalışıyordu. Mutfağın ortasında değişik pozlara girerek neye benziyorum diye sordu. Mankenimizi görmek için döndüğümüzde masadaki konuşmalar kesildi. Hiç kimse konuşmadı. Böylesine zor bir soruyu cevaplamak için hiçbirimiz kendisini feda edemiyordu. En sonunda Peter gazetesini kaldırdı ve gözünü sayfasından ayırmayarak dikkatli bir şekilde şöyle dedi. Dün gece hayvanat bahçesinden kaçan bir ayı görüyorum. Annem ise onun dediklerini duymaya tenezzül etmedi ve Londra şapkasını getirerek aynanın önüne taktı. Mona biraz ruj ve pudra sürmesi için annemi ikna etmeye çalıştıysa da annem zehirlenmek istemediğini söyledi. Babam da böyle bir patlama yaşadı. Yeni bir takım elbiseyle melon şapkanın üzerine çarpı konulmuş gibi duran komik bir şapka getirdi. Çok yakışıklı görünüyordu. Şapka başına çok güzel uymuştu. Sonra beni giydirmeye başladılar. Bana söylemeden çok şık bir ceket kiralamışlardı. İtiraz etmeme rağmen Peter ve Tony tarafından ceketin içine sokuldum. "Ciddi olmalısın," dediler. Taksi tam zamanında geldi ve biz de asil bir aileymişiz gibi içine kurulduk. Sadece 6 kişi sığabildiği için geri kalanlar otobüste geldiler. Arkadan gelen akrabaları ve arkadaş topluluğunu hesaba katmazsak kardeşler, enişteler, yengeler, kuzenler, yeğenler yaklaşık 18 kişi ediyordu. Otobüsten indiklerinde el ele dolaşan ve geçit töreni yapan bir alayı andırıyorlardı. Doktor Collins'in evine gittik ve Robbie de ya birinin dizine oturarak ya da birisini dizine oturtarak şimdi hangisi olduğunu unuttum aramıza süzüldü. En sonunda otele ulaştık. Diğerleri ön kapıdan girmek için inerken ben arka tarafa götürüldüm. Biraz ağır olduğumu düşünüyordum ama Robbie Collins hiç ses çıkarmadan eğildi. Beni kollarına aldı ve içeri taşıdı. Gösteri daha başlamamıştı ve perde de inikti. Böylece annemin, babamın, Peggy'nin, Tony ve eşi Shelley'nin yanındaki koltuğa oturtuldum. Perdenin arkasından insanların yerleşirken konuştuğunu ve yer değiştirdiklerini duyabiliyordum. Salonda çok büyük kalabalık olduğunu ve perdenin her an açılabileceğini biliyordum. Kendimi çok kötü hissediyordum. Bilet alan birçok insan geri çevrilmişti ve bunların bir kısmı sahne arkasında bizim de arkamıza doluşmuşlardı. Etrafıma bakındım ve sahnenin sağ tarafına yerleştirildiğimi gördüm. Orta kısım birkaç sandalye dışında boş bırakılmıştı ve bunlara şimdi İrlanda Amerika Derneği Başkanı Mr. John Huston, film yapımcısı ve Doktor Collins yerleşiyordu. Tam arkada film yıldızları gibi parlayan bir bayan ve tanımadığım korkunç bir insan kalabalığı vardı. Derken sahnenin yan tarafındaki küçük kapıdan çok dikkat çekici bir şeye gözüm takıldı. Bu bir adamdı ama görebildiğim tek şey simli, büyük bir manto ve yeşil pantolondu. Sonra bu kıyafetlerin içindeki adam göründü. Hayatımda hiç bu kadar büyük ve göz alıcı bir şey görmediğimi düşündüm. Çünkü adam sadece şişman değil, aynı zamanda uzun boyluydu. 1.85'ten uzun, 90 kilodan fazla olmalıydı. Ay biçimli, gülümseyen bir yüzü, küçük gözleri ve ufacık sakalı vardı. Gitarını omzunda taşıyordu. Sıradan ölümlülerin ortasında duran masalsı bir dev gibi gelmişti. Büyüleyiciydi. Bu, Burl Ives'ti. Biraz sonra perde açıldı ve gösteri başladı. Görebildiğim tek şey bana bakan bir sürü belirsiz surattı. Sandalyenin kenarlarına yapıştım ve dik durmaya çalıştım. Önce ter bastı, sonra soğudum. Ne kadar belirsiz olsalar da elimde olmadan yaptığım hareketlerin farkındaydım ve bunların farkında olmak acı veriyor, gözle görülür hale getiriyor gibi hissediyordum. Sahnede yalnızmışım da tepemde dev bir ışık yanıyor, mikroskop camının altındaymışım da hiçbir hareketim gözden kaçmayacakmış gibi geliyordu. Binlerce gözün beni izlediğini hissediyordum ve eski paniğim yükseliyordu. Sonra Burl Ives şarkı söylemeye başladı. Mükemmel, yumuşacık bir ses tonu vardı ve söyleme tarzı çok sanatsal olmasının yanı sıra biraz gülünçtü. Gözlerimi kapadım, şarkıları dinledim ve sahne korkumu biraz unuttum. Sonunda Mavi Kuyruklu Sinek, Bay Kurbağa Flört Ediyor, Babaannemin Yaşadığı Ev şarkılarını söylerken ben de herkes gibi gülüyordum. Bir süre sonra herkes onunla beraber şarkı söylemeye başladı. Bir zamanlar bir sinek yutan yaşlı bir kadın vardı. Şimdi bilmiyorum neden sinek yutardı. Galiba öbür dünyaya uçacaktı. Kendimi diğerleriyle beraber şarkı söylerken buldum. O kadar çok güldüm ki her şeyi unuttum. Derken birdenbire sustu. Sahneden çıktı ve defalarca alkışlandıktan sonra gitti. O anda İrlanda Amerikan Derneği Başkanı Dr. Collins'in seyircilere beyin felci kurumu adına bir konuşma yapacağını duyurdu. Doktor ayağa kalktı ve mikrofona ilerledi. Önümdeki kalabalık hala gülüp konuşuyordu. İlgilerini çekmek kolay olmayacaktı. Cebinden yazımı çıkarttı ve önündeki kürsüye koydu. Konuşma yapmayacağım, hatta hiçbir şey söylemeyeceğim. Beyin felciyle sakat kalmış bir insanın duygularını öğrenmeniz için bir şey okuyacağım, dedi ve eliyle beni işaret ederek, burada Christy Brown'un yaşam öyküsünün ilk bölümü var. Sol ayağıyla yazdı yaşam öyküsünün, diye noktaladı. Sonra okumaya başladı. İlk birkaç dakika boyunca dinleyicilerden hala gürültü geliyordu. Ayaklarını sürüyorlar, öksürüyorlardı. Bir adamın gazete okuduğunu gördüm. Belli ki buraya konser için gelmişti. Sakatlar üzerine verilen bir semineri dinlemeye değil. Oysa doktor okumaya devam ettikçe kıpırdılar ve gürültü kesildi. Tam bir sessizlik ve hareketsizlik hakim oldu salona. Önümde sıralanan yüzlere baktım. Artık meraklı gözlerle sorgulayan değil, ilgi dolu yüzlerdi. Bana bakmıyorlardı. Yazımı okuyan doktora sabitlenmişlerdi. Dinliyorlardı. Hala gergin, hala bir telgraf teli gibi katıydım. Fakat bir süre sonra ben de dinlemeye başladım. Böylece gerginliğim kayboldu. Kucağımda eğilip bükülen garip ellerimi unuttum. Yamuk ağzımı ve sallanan başımı unuttum. Dinledim. Bu doğru muydu? Yanımda annem ve babamla kalabalık seyirci kitlesinin önünde kendi çocukluğumun anlatılmasını dinliyordum. Bütün bunları gerçekten ben mi yazmıştım? Bütün bunlar benim kafamda mı oluşmuştu? Rüya görüyor gibiydim. Dinledim. O aralık günü sol ayağımda bir parça tebeşirle A harfini çizmeye çalışırken yanımda çömelmiş annemin pes etmememi söylemesini hatırladım. Tony'nin beni bir şalın arkasında soyup Jim'in büyük mayosunu giydirip beni kanala atarken zavallı Jim'in boğulacak beni dinle diye bağırdığını hatırladım. Kendimi keşfettiğim o korkunç günü, hayatım boyunca sakat kalacağımı anladığımda duyduğum dehşeti, resim yaptığım günleri, Peter yanımda horlarken yatakta çektiğim yalnızlığı hatırladım. Lourdes'i ve Grotto önünde yanan mumları, Shelley'nin aralık sabahları rüzgardan dağılmış saçları ve yağmurdan ıslanan yüzüyle kliniğe gelişini hatırladım. Birden doktorun konuşmayı kestiğini fark ettim. Koca salonda çıt çıkmıyordu. Ön sıralarda birinin ağladığını gördüm. Yanımda dik oturan, gözleri parlayan anneme baktım. Babama baktığımda şapkasını elinde çevirdiğini ve bana yeni bir ifadeyle baktığını gördüm. Hala ses çıkmıyordu. O sırada Doktor Collins sahnede yürüdü, elini omzuma attı ve ayağa kalkmama yardım etti. Birden alkış koptu. Alkışlar devam etti ve bir dalga gibi üzerimizi örttü. Seyircilerden biri kocaman bir demet kırmızı gül getirdi. Doktor durdu ve güllere baktı. Annemin oturduğu yere yürüdü. Elini kaldırdığında alkış durdu. Seyircilere dönerek, "Benimle aynı fikirde olacağınızı düşünüyorum. Şu anda yapılacak tek bir şey var. Gülleri Bayan Brown'a vermek. Bunlar sizin için bayan," dedi ve eğilerek buketi anneme verdi. Alkış tekrar başladı. Salonun arkasında kardeşlerimin Jim, Francis, Paddy, Peter ve Sin deliler gibi bağırıp alkışladıklarını gördüm. Annem çiçekleri sanki gündelik yaşamında alışkınmış gibi ana kraliçe edasıyla aldı. Yüzünün kızardığını gördüm ama çiçeklerden mi yoksa kürk manto yüzünden mi bilemiyorum. Yanında omuzları düşmüş, kel kafası ortaya çıkmış babam oturuyordu. Çiçekleri koluna yerleştirirken yüksek bir fısıltıyla şunları söylediğini duydum. "Dik otur Paddy, olmaz mı?" Babam toparlandı ama şapkasını düşürdü. Peggy şapkayı yerden aldı. Sonra Burl Ives tekrar sahneye çıktı ve bizim İrlanda halk şarkılarımızı söylemeye başladı. Kendi İspanyol kadınının ezgisiyle karnavala giden kadını söyledi. Artık rahatlayabilir ve işin tadını çıkartabilirdim. Huzurlu ve mutluydum. Sol ayağımla şarkıya ritim tutarken sandalyemde geriye yaslandım. Kitabın sonu.